Benim çünkü kavgam insanlarla değil. Benim kavgam sistemle. Gazetecilik demek sorgulamaktır abi. Yani bir gazeteci taraf olmak zorunda.
Bizim göremediğimiz yanında ne var? Öteki silivri nasıl bir şey?
Ben neden hapisteyim acaba sorusunu sormaya başlarsan aklını yitirmeye başlarsın. Gazetecilik temas ve mesafe ilişkisidir adam. Herkese temas etmek zorunda. Tarafsız gazeteci diye bir kavram uydurdular ya. Tarafsız gazeteci diye bir kavram. Yani muhalefet çok büyük şeyler vaat ediyor. Muhalefet büyük bir dönüşüm başlatacak dersen emin değilim. Şüphelerim var.
Evet, ikinci sezon. Peki sonra da konuğumuz Barış Pehlivan. Lütfen bu programı dikkatli izleyin arkadaşlar. Ve programı izlerken kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz ilk sezonda hiç kanalımıza abone olun demedik. Aslında insanlara tezgah gösterdik Barış abi. Söylediysek de çok az söyledik. Önce dedik ki insanlar gelsinler, görsünler. Gerçekten de güzel bir teveccüh oldu. İnsanlar baktılar. İzleme rekorları kırdık. Kendi rekorlarımızı egale ettik. Ve şimdi de ikinci sezondayız. Barış Pehlivan konuğumuz. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Bugün hayata yeniden başlasan yine iletişim üzerine mi devam edersin?
Yine gelsem dünyaya yine gazeteci olurdum. Yine gazeteciliği seçerdim. Çok da mutluyum.
Bazen böyle gazeteci olan ama iletişimi okuyanlar çok şey diyor ya, keşke diyor işte iletişim değil de farklı bir şey okusaydım falan, evet, diyor. Böyle içinde ukde kalan bir bölüm falan var mı?
Hayır, ama şu var. Gazetecilik okumadan da gazeteci olunabiliyor. Bunu biliyorum. Yani işte şunu derim hep. Keşke hukuk fakültesi okusaydım. Hukuk fakültesi mezunu olarak gazetecilik yapsaydım. İşin hani zaten maalesef gazetecilik yaparken hukukla çok ilişkili oluyorsunuz. Bir şekilde onun içine düşüyorsunuz. Bari okulunu okuyup gazetecilik yapsaydım daha iyi olur diye
bugün
düşünüyorum.
Bugün de zaten ekranda şeyi çok görüyoruz değil mi? Hukukçular çok fazla ekrandalar.
Tabii.
Ersan,
evet,
Şen var.
Evet.
Başka kim var? Popüler bayağı şey.
Salim Şen var bizim
Serkan
Açıkça programında.
Serkan Toper var.
Birçok hukukçu, bir avukat
hukukçu var.
Maalesef işte Türkiye'nin hukukunun aslında siyasallaşmasıyla ilgili bu kadar hukukçunun ekranlarda olması.
Barış Pehlivan duygusal biri midir?
Çok duygusalım ya. Fazla duygusalım.
Gerçekten
keşke biraz
ya.
O kadar duygusalım.
O kadar göstermiyorsun ama.
Göstermeme
de niye işin,
göstermek de işin şeyi. Ama özünde benim bilen, benim yakınlarım. Bir de şu var açıkçası. Şimdi televizyondan bana baktığında ya da köşe yazılarım okuduğunda ya bu ne kadar işte asık suratlı, sürekli kavga eden, sürekli bağıran, çağıran bildiğin sektörün teki dersin. Bunu demeni de istiyorum
yani
açıkçası.
Yani o kadar demem de yani sert derim.
Sert dersin. Ama sen beni biraz tanıdığın için evet, o kadar demem diyorsun. Ama tanımayanlar bunu çok der. Bunu çok fazlasıyla zaten buna çok fazlasıyla tanım. Zaten böyle denilmesini de istiyorum. Çünkü ben o duvarı örüyorum. Sonra o duvarın öbür tarafına istediğim insanları sokuyorum. Yani benim biraz daha diğer yönlerimi tanıyabilecek insanları seçiyorum açıkçası.
Hayatında kolay insan alır mısın?
Çok insanla temasa geçerim ama gerçek yüzümü, yani o benim insancıl tarafımı, benim duygularımı, benim zaaflarımı, benim heyecanlarımı az insan paylaşırım. Ama çok insanla temasa geçerim.
Mesela bir futbol maçına gidip alabildiğince tezahürat yaptın mı? Böyle yumruklarını sıkıp
futbol maçında kadar. Futbol maçında yapmadım ama bir konserde çok fazlasıyla dağıttığım, çok fazlasıyla bağıra çağıra şarkı söylediğim, dans ettiğim, sarhoş olduğum çok oldu. Normalde o bilindik Barış Pehlivan imajına belki uymuyor görünebilir ama şu an tabii Halk TV seyredenler benim renkli çoraplarımdan dolayı böyle şeyler yapabileceğimi düşünebiliyor. Ama normalde evet, yani hani sorunun başına gelirsek ben çok duygusal bir insanım.
Hangi sanatçıları dinlersin?
Vallahi şu sıralar hani hem böyle klasik müzikle rap arasında sürekli gidip geliyorum. O klasik müzikte bildiğin hani Mozart'ı, Beethoven'ı çok fazlasıyla dinlerim. Onun dışında işte Chopin'i çok dinlerim. Ama şeyde rap'te de çok iyi Türk rapçilerin olduğunu düşünüyorum. Yani düzenli olarak Ezhel övmeliyiz diye düşünüyorum.
Rap Türkiye'de son dönemde
Fuat'ın değerini yeteri kadar bilmediğimizi düşünüyorum. Yani Türkiye'de rap'in gerçekten babasıdır. Bizim de işte son Cendere kitabımızın müziğini yapan kişidir. Çok değerli bir rapçidir.
Oradan da biraz torpil geçiyorsun sen.
Ya geçerim ama yani biz onu seçerken gerçekten Fuat'ı bugüne kadar rap'e verdiği katkıları bilerek açıkçası onunla çalışmak istedik.
Tabii Ceza ve Sagopa'da onlar da.
O kadar çok, o kadar iyi var rapçiler yani. Var ki.
Yeni isimler de çok çıkıyor gençler. Bakalım bu işin sonu nereye varacak, çok merak ediyorum.
Güzel işte, ama bak bu da biraz işte yani Türkiye'de insanların kendisini ifade etme ihtiyacı var. Protest müziğe ihtiyacı var. İnsanların duygularını aktarma ihtiyacı var. Onun için Halk TV'ye ceza verilmemesi lazım. Onun için Sözcü Gazetesi'ne, Cumhuriyet Gazetesi'ne ceza verilmemesi lazım. Bunlar çok önemli sosyolojik sorunlara yol açar.
Ceza konusu, ceza verilmesin ya. Hiç kimseye verilmesin ya. Kimse ceza verilecek iş yapmasın ve kimseye ceza verilmesin.
Peki.
Bizim çok şaşıracağımız bir isimle, ya ben onunla aslında tanışıyorum arkadaşım denilebilecek bir şey var mı mesela?
Çok var da söyleyemem.
Gerçekten mi?
Yani şöyle söyleyeyim.
Gazetecilerden.
Bak bak şunu söyleyeyim, bak açık söyleyeyim. Benim iktidar partisinde Recep Tayyip Erdoğan'la tanışmadım. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın sağındaki solundaki birçok insanla çok yakın temaslarım oldu mesleki olarak. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üst düzey yöneticileri arasında çok fazla tanıştığım insan var. Onlar da beni tanır. Benim kalemimi nasıl kullandığımı bilir. Devlet içinde gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı, elini taşın altına koyan, hatta hayatını o kayanın altına koyan çok önemli savcılar, hakimler, polisler, emniyet müdürleri tanıdım. Çok sevdiğim insanlar var devlet bürokrasisi içinde. Şeyden hani benim dünya görüşüme çok uzak. Normalde hani otursak birbirimizi boğazlayacağımız zannedilen medyadaki birçok insanla iletişimim var. Bu da aslında bu mesleğin, bu anlattıklarım da bu mesleğin aslında güzel yanlarından birisi. Evet. Herkese temas halindesiniz. Dediğim gibi o güven çok önemli. Yani o kişi sana güveniyor, sen o kişiye güveniyorsun. Ben belki soracaksın ama işte yani o haberler, o kulis haberleri, o araştırma haberleri zaten bu temaslarla, bu ilişkilerle ancak çıkabiliyor.
Sen gazete okuyor musun şu anda mesela evinde? Yazılı, yoksa yazılı artık senin için bitti mi?
Masada Cumhuriyet Gazetesi var. Her gün Cumhuriyet Gazetesi alıyorum. Onun dışındaki bütün yayın organlarını, yazılı basını internetten takip ediyorum.
Ama o, yani Cumhuriyet'e de çalıştığın için alıyorsun.
Evet.
Aidiyetten dolayı.
Evet evet. Çünkü kendi gazetem diye alıyorum.
Abi bu medyanın dönüşümünü nasıl görüyorsun? Özellikle pandemi tabii çok hızlandırdı birçok şeyi. Hala bence o pandeminin hızıyla gidiyoruz. Birçok insan hala evden çalışmaya devam ediyor. Birçok toplantı artık FaceTime veya Zoom üzerinden devam ediyor ki WhatsApp artık görüntülü konuşma sayısını çok fazlalaştırdı sayı olarak. Sence dijital ayak uydurabiliyor mu medya?
Açık söyleyeyim, yani yakın zamanda daha fazlasıyla dijitale dönüşün olacağını ben de herkes gibi bekliyorum. Hatta ve hatta şu an sana söylesem ya da bizi izleyenlere söylesem son bir haftadır ya da son bir aydır hangi haber sitesinin ana sayfasına girdi? Kimse girmiyor ki haber sitelerinin ana sayfalarına artık. Hep iç sayfalara, o da sosyal medyadan link önüne düşerse tıklıyorlar. Evet. Anlatabiliyor muyum?
Linke bile artık pek tıklama yok yani.
Twitter'da yazdığı kadarıyla kalıyor. Evet. Yani artık web sitelerinin bile demode olduğu bir alana doğru kayıyoruz. Belki de web siteleri sadece YouTube kanallarıyla var olacak ileride. Birçok web sitesi kapatılacak. Sadece belki de bir WhatsApp grubu haline gelecek hepsi. Anlatabiliyor muyum? Ya da sadece bir Instagram topluluğu haline gelecek. Onun için bu dönüşüme hani direnmenin zaten bir mantığı yok. Zaten bir şey yok. Tek hani bu konuda belki duygusal bağımdan kaynaklı olarak kırmızı çizgim ya da kafamı şüphelendiren şey kitaplar. Yani kitapların hala kalıcılığının daha çok olacağını düşünüyorum. O kadar çabuk yok olmayacağını düşünüyorum. Evet, e-kitap sürekli artıyor ama halen ve halen kitapçılarda çok kitap satılıyor. Halen kitap şu dokunma hissi hiçbir yerde
ben yok. Ben de kitapların çok uzun bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum.
İnşallah da devam eder.
Her biri birer belge aslında.
Tabii ki,
yani.
Tabii ki.
Nasıl bir çocukluk yaşadın? Annenle diyalogların nasıldı?
Şöyle bir çocukluk yaşadım. Ben Bostancı'da, yani o hani İstanbul'un en lüks semtlerinden birisinde büyüdüm. Ama o lüks semtlerde o sitelerin arasındaki bir gecekondu mahallesinde doğdum. Böyle hani
filmlerdeki gibi.
Tam yani. Onu diyeceğim. Tam Türk filmlerindeki gibi 83 yılında o gecekondu mahallesinde büyüdüm. 18 yaşına kadar da orada yaşadım açıkçası. Annem işte beni babaanneme teslim ederdi. Kendisi çalışmaya giderdi. Bizim bir şekilde işte okul harçlıklarımızı çıkarmak için, bizim masraflarımızı çıkarmak için beni büyüten asıl babaannemdi. Babaannemin elinde büyüdüm. Üç kardeşiz biz. Üçümüz de babaannemizin elinde büyüdük. Sonra şimdi o işte gecekondu yaşamından sonra İstanbul Üniversitesi, karşıda Avrupa yakasında yaşama, bekar evlerinde yaşama vesaire derken bugüne kadar geldim. Ama insan bazen işte o Bostancı'da o sokağa gittiğimde çok şey geliyor bana, çok küçük geliyor. Demek ki ben o zaman çok küçükmüşüm, orası çok büyükmüş. Nereden nereye diyorum.
Annenle bile unutamadığın bir anın var mı?
Annemle unutamadığım anım, ben deniz subayı olmak istiyordum. Heybeliada Deniz Lisesi'ne girmek istiyordum. Deniz subayı olma isteğimin nedenlerinden birisi de aslında Bostancı'da oturmamdı. Ne demek şu? Bilenler bilir. Cuma günleri akşam saatlerinde Heybeliada'dan vapurla o Heybeliada Deniz Lisesi'ndeki öğrenciler beyaz üniformalarıyla Bostancı'da inerlerdi. Ben de işte Bostancı'da yaşayan bir çocuk olarak sürekli o beyaz üniformalı çocukların çıkışını izlerdim ve o üniformaya aşık olmuştum. Ben de deniz subayı olmak istiyordum. Açıkçası hani sınavına da girdim. Annemle birlikte Heybeliada'ya mülakata gittiğimi de hatırlıyorum. Ama hani daha o mülakat zamanında, tabii o zamanlar askeriye Fethullahçıların hakim olduğunu da pek bilmiyoruz. Mülakat zamanında oradaki o askerlerin kötü davranışına çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Annemin beni teskin ettiğini hatırlıyorum. Hani oğlum merak etme, olmasa da olmaz diyerek benim alışamayacağımı hissetmişti. Neyse ki seçilmedim. Neyse ki subay olmadım, gazeteci oldum.
Barış abi, çok zor noktalarda görevler yaptın.
Evet.
CNN Türk'te oradaydım, ekibinin içerisindeydim.
Evet.
Oda TV'de yayın yönetmenliği yaptım.
Evet. 14 yıl.
Ya Oda TV'de 14 yıl yayın yönetmenliği yapmak insanı psikolojik ben çok bitirmez mi?
Yani şöyle düşün.
Ya da yormaz mı yani?
Yoruyor tabii ki. Yani 2007'de Oda TV'nin kuruluşu. Ben kuruluşundan itibaren Oda TV ekibi içindeyim. Ve işte 14 yıl genel yayın yönetmenliği yapmışım. Oda TV o zamanın Türkiye'sini düşünün. 2007 Türkiye'sini düşünün. Çok çığır açan işler yaptı. Özel haberin, internet haberciliğinde özel haberin bir nevi aslında öncüsü oldu. Kimsenin söylemeye cesaret etmediği, herkesin söylediğinin tersini söyleyen bir haber sesi biz yarattık. Çünkü Türkiye'nin de açıkçası büyük kırılmalarının yaşandığı yıllarda onlar. Düşünün işte Ergenekon balyoz operasyonlarının yapıldığı ve bütün maalesef medyanın o büyük yalana inandığı ve halkı da o yalana inandırmaya çalıştığı bir dönemde bir haber sitesinde bir avuç insan tam tersini söylüyordu. Aslında bu size söylenenin tamamen yalan olduğunu bilin diye haykırıyordu. Sonra ne oldu? Bu bir bedel ödemek anlamına geliyordu. Biz de o bedeli işte Oda TV sürecinde hem davalarla, hem hapislerle, hem baskılarla, hem tehditlerle ödedik.
İlk cezaevine girdiğin günü hatırlıyor musun?
Tabii hatırlıyorum. Hatırlamaz olur muyum, insan ne kadar unutur? Yani 2011 yılı.
Ya mutlaka hatırlıyorsundur da böyle ilk orada girdin, neler yaşadın o gün?
Şimdi şöyle düşünün, 18 Şubat 2011'den bahsediyoruz. Bize yapılan operasyon, Zekeriya Öz'ün yaptığı operasyon 14 Şubat 2011'deydi. Tam böyle sevgililer günü sabahında polisleri kapımıza dikmişti Zekeriya Öz. Zaten işte 3-4 günlük gözaltı sürecinden sonra da tutuklandık. Metris'e, oradan da Silivri cezaevine girdik. Şimdi Adem, şey çok önemli. Siyasi davalarda neden hapse girdiğini bilmek zorundasın. Yani daha doğrusu sen bu bilince sahip olmak zorundasın. Eğer bu bilince sahip olmazsan, yani ben neden hapisteyim acaba sorusunu sormaya başlarsan aklını yitirmeye başlarsın. Anlatabiliyor muyum? Ben neden hapse girdiğimi biliyordum. Ben de işte birlikte hapse girdiğim Soner Yalçın'da, Barış Terkoğlu da neden hapse girdiğini biliyordu. Biz bu Ergenekon, balyoz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde rejimi değiştirmeye yönelik yapılan kumpas davalarının perde arkasını anlatıyorduk. Ve o perde arkasındaki örgüt, Fethullahçılar bizi bunları anlatmayalım diye hapse soktu. En özeti buydu açıkçası. Ve işte Ergenekon'un medya ayağı diye bir yalanla bilgisayarlarımıza belgeler yükleyerek bizi hapse attılar. Ben neden hapse girdiğimi biliyordum. İlk gün hatırlıyor musun? Elbette ki hatırlıyorum. O Silivri cezaevinden, o Malta denilen koridordan yürüyüşü, işte ilk Ergenekon davasının ilk tutuklusu olan Oktay Yıldırım'ın koğuşuna girişimizi ve orada geçen 19 ayı elbette ki unutmadım.
Abi şimdi Silivri tabii bizim hayatımızda uzun bir süredir var. Yani hatta bunun esprileri de var. Silivri soğuktur gibi. Keşke böyle şakalar hiç olmasa hayatımızda, hı hı, ama maalesef var.
Evet.
İçeride tam olarak ne oluyor? Yani bir insanlar birbirini görüyor. Mesela orada tanıdıklar veya işte Soner Yalçın'la siz aynı koğuşta mıydınız? Veya haftanın belirli günleri mi görüşebiliyordunuz? Hı hı. Kitap okuyabiliyor musun? Televizyon izleyebiliyor musun? Nedir oranı? Yani Silivri'nin bizim göremediğimiz yanında ne var? Öteki Silivri nasıl bir şey?
Şimdi öncelikle hani sondan başlayayım. Şöyle sondan başlayayım. Cezaevi güzellemesi yapmak ayıp bir şeydir. Maalesef Türkiye'de özellikle son 20 yılda bu ayıba çok imza atan insan var. Meslektaşlarım arasında da var. Bununla birlikte cezaevi o kadar da korkulacak bir şey değildir Adem. Maalesef ama maalesef iktidar cezaevini böyle bir korku simgesi haline getirip insanlar üzerine bir baskı kurmaya çalışıyor. Evet, insan bilmediğinden korkar. Siz cezaevinden korkarsınız çünkü bilmiyorsunuz. Ama ben korkmuyorum. Çünkü 3 kez girdim. Şimdi içeride ne oluyor? İçeride evet, hani ben mesela 2011'de ilk tutuklandığımda Soner Yalçın'la aynı koğuşta hapise attım ilk başlarda. Oktay Yıldırım vardı. Sonrasında biz Barış Terkoğlu'yla birbirimizi görmeden bir kitap yazma maharetine sahip olduk. O farklı koğuşlarda ortak bir kitaba imza attık. Sızıntı diye bir kitap. Wikileaks belgelerini esas alan. Ve o kitabın bedelini beni ayrı bir koğuşa alarak ödetti. ettirmeye çalıştılar. Bir gece yarısı operasyonuyla beni işte farklı bir koğuşa izole etmeye çalıştılar vesaire vesaire. Ben birçok tutukluyla birlikte kaldım. En sonunda Mustafa Balbay'ın koğuşundan tahliye oldum. O ilk tutuklama öyle. Eski cezaeviyle, yani daha doğrusu Fethullahçıların yargıya hakim olduğu dönemdeki cezaeviyle şu anki cezaevi sistemi arasında, şu anki Silivri arasında bazı farklar var. Yeni girdiğim için, daha doğrusu 1,5-2 yıl önce girdiğim için biliyorum. Eskiden çok daha büyük sorunlar vardı, evet. Ama şu anda da çok büyük sorunlar var. Şu anda mesela daha izole bir maalesef sistemi özellikle siyasi tutuklulara öngörüyorlar. Ben dediğim gibi bundan işte 11 yıl önce girdiğimde, hapse girdiğimde 3 kişiyi görüyordum ya da spor buluşmaları oluyordu, ortak alanlarda buluşmalar oluyordu. Bir şekilde başka koğuştan insanları gördüğümüz olabiliyordu. Ama son girdiğimde, yani bundan 2 yıl önce girdiğimde tek başına tutuldum. Murat Ağrel de tek başınaydı. Ben de tek başınaydım. Barış Terkoğlu da tek başınaydı. Ve aramıza birer boşluk koğuşça koymuşlardı ki birbirimizin seslerini duymayalım diye. Şimdi zaten cezaevi, zaten tutukluluk tek başına bizim davamız özelinde de bir hukuksuzluk, bir adaletsizlik anlamı da içeriyorken bir de bu izolasyon, bir de bu tecrit, ki bunu tek yaşayan bizler değiliz, ekstra bir ceza içinde ceza anlamına geliyordu. Ama şuradayım, bakın. Bu anlattığım öyküleri ilk biz yaşıyor değiliz Adem. Burada işte bir sürü kitap var. Bu kitapların çoğu Türkiye yakın siyasi tarihiyle ilgili. Bu kitaplarda Türkiye yakın siyasi tarihinde bu 100 yıl içinde cezaevlerinde işkence gören insanların, cezaevlerinde sürgün hayatı yaşayanların, cezaevinde gerçekten çok büyük hukuksuzluklara maruz kalanların ama daha sonra hata yapıldığı anlaşılan insanların, özür dilenen insanların öyküleri var. Onun için hani cezaevi tarihini bizlerle başlatmak doğru değil. Biz bir parçasıyız. Biz bu son 20 yılın bir parçasıyız. Keşke hiç olmasa, keşke hiç yaşanmasa.
En son siz bir de cezaevine gönderildiniz. Oradan tekrar tahliye edildiniz.
Evet. Bir cezamız onandığı için bir gir çık durumu oldu. Hemen zaten hani aslında hiç girmeye de bilirdik ama işte maalesef sistem biraz onu istiyor. Girdik ve açık cezaevi ve işte dışarıda koruma tedbirleriyle tahliyemiz öngörülür.
Zor bir yaşam değil mi bu?
Evet, zor bir yaşam Adem. Çok zor da bir yaşam. Herkesin kolay kolay üstesinden gelemeyeceği bir mücadeleden bahsediyoruz ama ben bu bedelleri ödemeyi göze alarak bu mesleği seçtim. Ben hani duruşmada o hakimlere de söylüyordum. Bütün gazetecilik hayatım boyunca, 18 yıl boyunca belgeselcilikle hani televizyonculuğa başladım. 250'den fazla Türkiye'nin yakın tarihinden kişiyle konuştum. Şimdi hep böyle o isimlerle büyüyorsunuz. Yani kim o isimler? Uğur Mumcu ile büyüyorsunuz. Ahmet Taner Kışlalı'yı okuyorsunuz. Metin Göktepe'yi okuyorsunuz. Hrant Dink'in yaşadıklarını görüyorsunuz. İşte Ape Musa'yı görüyorsunuz. Görüyorsunuz da görüyorsunuz. Necip Ablemitoğlu'nun nasıl öldürüldüğünü görüyorsunuz. Şimdi Türkiye'de aydınların, Türkiye'de gazetecilerin, Türkiye'de yazarların bu bedelleri ödediğini görünce siz de bu mesleği yapınca bir seçim yapmak zorundasınız. En azından ben o noktadaydım. Ya mesleği böyle yapacaktım ki benim mutlu olduğum şekil buydu. Başka türlü yapmayı bilmiyorum Adem. Ya da bu mesleği yapmayacağım. Ortası yok. Anlatabiliyor muyum?
O zaman bugün olsa yine aynı zor yolculuktan devam ederdin.
Tabii keşke aslında. Bu zor yollar olmasa ama bu mesleği bu şekilde yapmak bana bu zor yolları bir şekilde vaat ediyorsa yapacak da bir şey yok. Bu dikenli yoldan yürüyeceğim.
2023'ü nasıl görüyorsun abi?
İnşallah umutlu bir 2023 olur.
Hangi taraf için umutlanma? İktidar için mi yoksa muhalefet için mi?
Şu anki iktidarın gitmesini bekliyorum. Şu anki iktidarın 20 yıllık iktidarının sona ermesini umut ediyorum. Bunun Türkiye için iyi olabileceğini düşünüyorum. İktidar için de iyi olabileceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin ama herkesin. Bakın sadece işte muhalefet cephesine oy veren seçmen için söylemiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren insanlar için de en muhafazakarı, en dindarı, en örnek veriyorum CHP düşmanı için bile iktidarın gitmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin geleceği için de iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü çok yorulan ve bana kalırsa Türkiye Cumhuriyeti'nde çok büyük günahlara imza atan bir iktidar deneyimi yaşadık 20 yıl boyunca. Bunun değişmesi lazım. Bunun sandıkla değişmesi lazım. Bunun demokrasi içinde değişmesi lazım. Umut ediyorum ki olacak.
Şu anki muhalefetin bunu yapabileceğine, o birleşmeler var, altılı masalar.
Evet.
Bir umut şey yapıyor mu sende?
Şöyle söyleyeyim. İktidar giderse şu anki tabii konjonktürden söylüyorum ben. İşte Ağustos ayında yapıyoruz bu söyleşiyi. Ağustos 2022'de yapıyoruz bu söyleşiyi. Ağustos 2022 itibariyle eğer iktidar giderse muhalefet güçlü olduğu için mi gider? Şüpheliyim. iktidar güçsüz olduğu için gider. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani muhalefet çok büyük şeyler vaat ediyor. Muhalefet büyük bir dönüşüm başlatacak. Türkiye'yi çok büyük aydınlığa ulaştıracak dersen emin değilim. Şüphelerim var. Ama şu anki iktidar çok kötü bir gelecek bize öngörüyor. Şu anki iktidarın çizdiği, bugüne kadar çizdiği ve çizeceği gelecekten daha iyi bir geleceğimizi beklediğine eminim.
Ben AK Parti'yi destekleyen bir insanla arkadaş olmam kardeşim diyen birçok insanla tanıştım. Ben hatta böyle bayağı sert tartışmaların olduğuna falan da şahit oldum. Böyle katı kuralların var mıdır arkadaşlıkta?
Vallahi açık söyleyeyim. Bu iş hani ikili bir yanıt verebilirim. Bir hani insan barışı olarak bir de gazeteci barışı olarak. İnsan barışı olarak çok yakın dostlarım var. Ta yani 25 yıllık dostlarım var. Onlarla düzenli olarak görüşürüm. Mesleki olarak, meslektaş olarak, abi olarak gördüğüm, kardeş olarak gördüğüm insanlarla düzenli olarak sosyalleşirim. Otururum, iki lafın kemiğini kırarım. Ama meslektaş olarak ilişki kurduğum, hatta kimi zaman o ilişkilerin dostluğa evrildiği, dünya görüşümün hiç aslında yakın olmadığı çok dostum var. Yani ben niye bir iktidar partisinden birisiyle arkadaş olmayayım ki? Olabilirim. Her şeyde anlaşmak zorunda değiliz ki. Böyle bir dünya yok ki. Ben böyle büyümedim açıkçası Adem. Yani benim hani gerçekten de AKP'li arkadaşım da var. MHP'li arkadaşım da var. Saadet Partili arkadaşım da var. Hani Deva Partili, Gelecek Partili bir sürü arkadaşım var. Ama hani yakın dost dersen daha kısıtlıdır. Ama ben açıkçası hem bir gazeteci olarak hem aydın olma iddiasındaki bir insan olarak bu kadar katı ve bu kadar sektör olmanın doğru olmadığına inanan birisiyim.
Türkiye'de medyayı nasıl görüyorsun Barış abi? Sen de bu sorunun bir parçasısın aslında. Ona göre cevap ver yani.
Tamam. Açık söyleyeyim. Türkiye'de çok iyi gazeteciler var. Türkiye'de çok iyi araştırmalara imza atan gazeteciler var. Ancak yeterli değil. Türkiye'de maalesef meslektaşlarım arasında büyük bir tembellik de var. Türkiye'de haber kaynıyor. Ve Türkiye'de o haberleri yapabilecek çok yetenekli kalemler var. Ama maalesef gerek iktidarın baskısı, gerek bizim mesleğin verdiği yorgunluklar olabilir. Ya da 20 yıllık bir sürecin artık umutsuzluğa sevk etmesi de olabilir. Maalesef meslektaşlarımın yeteri kadar hakkıyla bu işi yaptığını inanmıyorum. Buna kendimi de katabilirim. Ben de kendimi sürekli eleştiriyorum. Ben de daha iyisini nasıl yapabilirim? Daha iyi haberleri nasıl imza atabilirim? Keşke şu dosyada şunu da görseydim. Niye bu dosyadan bunu kaçırmışım diye düzenli olarak kendisini eleştiren birisiyim. Ama bir avuç insan kaldı. O bir avuç insan yetmiyor Adem. Türkiye'de yazılacak o kadar çok haber, o kadar çok kitap, çekilecek o kadar çok belgesel ve program var ki maalesef bir avuç insanın omzuna yüklenmiş durumda. O beni biraz üzüyor. Gazetecilik açısından böyle. Televizyon yayıncılığı bir parçası olduğum için söylüyorum. Çok üzüldüğüm bir nokta var. Bakın ben Halk TV'nin bir yorumcusuyum. Halk TV'ye siz 2 eleştiri yapın, ben 5 eleştiri yapabilirim. Ama Türkiye'de bunu nasıl eleştirdiğimiz ya da nasıl başka kanallarla karşılaştırdığımız meselesi çok önemli. Yani şu var. Ya düşünebiliyor musunuz bir televizyon kanalına neredeyse her hafta ciddi para cezaları kesiliyor Adem. Ciddi yayın durdurmaları kesiliyor. Ya bu kanal zaten hani nasıl ayakta kalabiliyor ki? Bu kadar insan nasıl acaba hayatını geçindirebiliyor? Bu kadar halkın, milyonlarca insan nasıl gerçeğe ulaşacak? Bu cezaları veren radyo televizyon üst kuruldu. Sen de hani şeyle başındaki insanla Ebu Bekir Bey'le söyleşi yapan birisi olarak.
Ama İlhan Taşçı'yla da yaptın biliyorsun.
Tabii yani. İlhan Taşçı'yla da yaptın.
Şimdi İlhan hem RTÜK başkanıyla yaptım hem RTÜK kurulu üyesiyle yaptım.
Şimdi İlhan Taşçı ben ta gazetecilik döneminden tanıdığım için İlhan abi deme lüksüne sahip birisiyim. İlhan abi orada gerçekten çok ciddi bir mücadele veriyor. Şunu düşünemiyor o cezaları verenler, o iktidarla bir şekilde ilişkili olduğunu düşündüğüm insanlar. Halk TV kapatılsın, Tele1 kapatılsın, KRT kapatılsın, Bir Gün kapatılsın, Cumhuriyet Gazetesi kapatılsın, Evrensel kapatılsın, Sözcü kapatılsın. Ne olacak? Ne olacak? Yani sadece A Haber, ATV, işte Yeni Şafak. Bunlar mı gerçekten buna mı acaba tamah edecekler? Düşün ya. Ya 2023'ten bahsettik değil mi? 2023'te diyelim ki iktidar değişti. Diyelim ki yeni gelen iktidar bu mevcut 20 yıllık iktidarın hatalarını, günahlarını, suçlarını bir şekilde yargı sistemine döktü. Yani insanlar yargılanmaya başladı, dosyalar açıldı vesaire filan. Şunu mu düşünüyorlar acaba? İşte bu bugün kendileri aleyhlerine haber yapan gazetecilerin onların haksızlıklarına eğer bir şekilde haksızlığa uğrarlarsa onların haksızlıklarına mikrofon uzatmayacaklarını düşünüyorlar. Ya da bugün o besledikleri İşte sözde gazeteciler, maalesef gazetecilik nosyonundan çok uzak kişilerin gerçekten gazetecilik yapacağına mı inanıyorlar?
Ama bu aynı şekilde ters karşı tarafta da yok mu mesela?
Mesela?
Yani şöyle söyleyeyim sana. Bugün bazı televizyon kanallarında, Halk TV'yi kastetmiyorum ama ülkenin cumhurbaşkanı için çok ağır ithamlar, bu bir gazetecilik değildir. Bu bir eleştiri de değildir. Bu hakaretin daha da ötesine giden ifadelerdir bence ki zaten bunları da gördük. Evet. Bunu savunamayız diye düşünüyorum.
Yok canım.
Ötesinde Fox TV'de Selçuk Tepeli bana göre zaman zaman muhalefet partilerinden daha da çok sert muhalif ifadeler kullanıp hakarete varan ifadeleri
var. Hakaret ettiğine inanmıyorum. Ama şu var, bakın, eleştirebilirsin. Diyebilirsin ki ya Barış, ya senin yaptığında gazetecilik
sert
değil.
İfadeleri var diyelim.
Senin yaptığında gazetecilik değil Barış. Senin yaptığında işte siyasetçi misin sen Barış? Diyerek beni eleştir. Yani. Ama arkadaş, benim hakkımda dava açmak ne? Beni hapse atmak ne? Benim kanalıma ceza vermek ne? Benim yayınımı durdurmak ne? Ya anlatabiliyor muyum? Hani bu mudur karşılığı?
Ya Barış abi, şimdi bu konu, şimdi sana değer verdiğimi az çok biliyorsun. Evet. Ben prensip olarak konuklarımızın sözlerinin üzerine çok yorum yapmıyorum. Çünkü biz aslında sizi dinliyoruz ya burada. Fakat bu konu sosyal medyanın çok sevdiği bir konu. Yani şimdi burada işte X kanallara ceza veriliyor, diğerlerine verilmiyor. Bir dengesizlik var mıdır? Varsa bunu hak önünde mutlaka bir gün herkes hesabını verecektir.
Adem var, ben sana söyleyeyim. Yani aramızda kalsın, kimse de duymasın ama bir dengesizlik değil, bayağı bir dengesizlik var.
Kabul ama hakaret veya çeşitli şekillerde imalarla ilgili cezaların ben haksız olduğunu düşünmüyorum. Sen de bu neleri kastettiğimi az buçuk biliyorsun.
Yani kimseye hakaret etme özgürlüğüne sahip değil. Zaten bunu kimse savunmuyor.
Evet, aynen öyle abi.
Zaten hakaret etmeye de ihtiyaç yok. Ben de oradayım zaten. O kadar büyük suçlar, o kadar büyük eleştirilecek noktalar var ki hakarete de ihtiyaç var ki.
Barış abi, bugün pencerenden evet, medyayı nasıl yorumluyorsun?
Vallahi hani bir gazeteci gözüyle bu sorunu yanıtlayabilirim açıkçası. Ben kendimi hani sorsan, şu an kamera karşısında da sorsan, kamera dışında da sorsan, Barış sen muhalif gazeteci misin? Ne muhalif gazetecisi ya, ben gazeteciyim derim. Kendimi hep öyle adlandırdım. Gazeteciliğin zaten özünde muhalefetin olduğuna inanan birisi olduğum için. Gazetecilik demek sorgulamaktır Adem. Gazetecilik demek şüphe etmektir. Her önüne sunulana, eline her verilene inanmamaktır. Zaten özünde muhaliftir. İktidara kim gelirse gelsin muhaliftir. Şimdi buradan hatta şöyle kendimi hani alayım pası. Ben örnek veriyorum. Halkın muhalif olarak kategorize ettiği yayın organlarında çalışıyorum değil mi? Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışıyorum, Halk TV'de çalışıyorum. Evet. Şimdi yarın öbür gün iktidar dönüştü. Örnek veriyorum, Millet İttifakı iktidara geldi. Bununla birlikte Cumhur İttifakı'nın işte bazı bürokratları, belki bazı siyasetçileri 20 yıllık yaptıklarından dolayı bazı yargılamalara konu oldu. Şimdi ben de hala diyelim ki işte aynı yerdeyim. Şunu mu bekliyor acaba şu anki medya sistemini oluşturan iktidar? Ben kendi adıma konuşayım. İşte benim vur abalıya diyerek hiçbir hani dosya okumadan, hiçbir iddianame okumadan, hiçbir delil okumadan o insanları yargısız bir şekilde hapiste tutulması, yargısız bir şekilde cezalandırılmasını isteyeceğimi mi düşünüyor? Yoksa ey yeni iktidar, biz 20 yıllık AKP iktidarından eğer şikayetçiysek, ben Recep Tayyip Erdoğan'ın ses tonundan rahatsız olduğum için şikayetçi değilim ya da saç tarama şekliyle ilgili bir derdim yok. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP iktidarının Türkiye'yi yanlış yönettiğini, Türkiye'de bazı hukuksuzluklara imza attığını, Türkiye'de devlet sistemine de çürümelere yol açtığını düşündüğüm için kavga ediyorum. Eğer sen Tayyip Erdoğan'ın ve AKP iktidarının yaptığının benzerini kendi iktidarında sadece aktörleri değiştirerek yaparsan ben seninle de kavga ederim. Benim çünkü kavgam insanlarla değil, benim kavgam sistemle Adem. Yani ben yine yargının siyasallaştığını görürsem yine itiraz edeceğim. Ben yine liyakatsız insanların o koltuklara oturtulduğunu görürsem yine itiraz edeceğim. Ben yine sanık sandalyesine hukuksuz bir şekilde birilerinin oturtulduğunu, parası var diye bazı insanların da hapisten kurtulduğunu görürsem yine itiraz edeceğim. Kimlikleri ne olursa olsun, ister CHP'li olsun, ister İYİ Partili olsun, ister muhalefet cephesinin başka partisiyle angaje olsun. Hiç önemli değil. Çünkü benim kavgam, benim derdim çocuklarımızın adil bir gelecekte yaşaması. Ben bunun kavgasını veriyorum. Yoksa o gelir, bu gider. Benim için hiç ama hiç önemi yok.
Umarım o gün çalıştığın gazete sahipleri de bunları yazarken sana bunları en azından dikkate alma veya yazma, köşene taşıma demezler.
Canım onlar derlerse ben de başka yerlerde yazarım. Başka yerlerde söylerim. Yani duvara yazarım, ne yapayım?
CNN Türk'te unutamadığın hikayelerin var mı? Çünkü uzun bir süre çalıştın orada. Çok da önemli işlere imza attın. Oradaydım. Zaten kült olmuş
bir belgesel
işlerden biriydi zaten yani.
Şöyle anlatayım. Yani Adem düşün, 21 yaşında filanım. İşte CNN Türkiye, Cüneyt Özdemir ve Soner Yalçın'ın prodüksiyon şirketi bir sürü program hazırlıyor. Hem 5N1K hem Oradaydım belgeseli hem başka projeler. Ben o prodüksiyon şirketinde çalışıyorum, bir diş yapım şirketi. Oradaydım belgeselinin, yani Türkiye'nin yakın tarihine yansıyan olayları tanıklarıyla ekrana getiren haftalık bir belgesel programından bahsediyoruz. Onun asistanı olarak girmişim. Yapımcımız işte Soner Yalçın, programı hazırlayan Mehmet Ali Birand'ın eski yardımcılarından Aylin Atasoy. Tıfıl bir çocuğum, saçlarım şurada. Uzun saçlı böyle bir üniversite öğrencisiyim. 5-6 aydır böyle işi öğrenmeye çalışıyorum Oradaydım belgeselini. Hiç unutmam, Aylin Atasoy geldi, dedi ki ya Barış dedi, ben dedi artık bırakıyorum bu işi dedi. Kaç yıl oldu dedi. Artık bırakıyorum işte, farklı bir yere gideceğim. Farklı bir hayat çizeceğim kendime. Ben tabii böyle Aylin abla olarak görüyorum. Ondan işi öğrenmişim. Daha işte 6 aylık televizyoncuyum yani, çok böyle çömez bir adamım. Peki dedim, Oradaydın ne olacak? Sen yapacaksın. Aylin ne diyorsun sen dedim. Nasıl ben yapacağım yani? Ben daha dünkü çocuğum yani. Olur mu öyle şey? Sen yaparsın dedi. Ben tabii inanamadım. Benim gözyaşları pıt şeklinde böyle. Hatta Soner Yalçın da inanmamış. Yani Barış kim? Barış nasıl yapar? Vesaire. Haklı yani. Hani o da düşünsene, 20'li yaşların başındaki bir çocuk, CNN Türk haftalık belgesel. Cüneyt Özdemir de Soner Yalçın da bana inandılar. 3 ay ofiste yattım Adem. İşi öğreneyim diye. 3 ay bildim beni okyanusun ortasına attılar. Al abi, haftalık Türkiye tarihi belgeseli çek. CNN Türk için 35 dakikalık belgesel. Aylin gitti, üzerine 7 yıl içinde 250 bölüm belgesel çektim.
Yani demek ki senin orada yüzebileceğine inandılar ki okyanusa.
Ya inandılar da başka da çarem de yoktu. İşte bu ne biliyor musun aslında? Her seçiş bir vazgeçiş oluyor ve o tercihleri, o hani önüne dönen gelen fırsatları doğru değerlendirmekle de ilgili bir şey. Oradaydım belgeseli benim yetişmemde, benim gazeteciliğimde çok büyük katkısı, evet, oldu.
Bir de çok şey, bir takip de ediliyordu ama.
Tabii çok takip edilen, yani düşünebiliyor musun?
Belki insanlar şu an hafızalarında Oradaydım'ı duyduklarında hemen gözünde bir şeyler canlanacak.
Tabii yani. Yani düşünsene, 20'li yaşların başında bir gazeteciyim ve Türkiye tarihindeki bütün köşe taşlarıyla ilgili o olayı bizzat yaşayan aktörlerle belgesel çekiyorum. 250 bölüm belgeselden bahsediyorum. Evet. Bir gazeteci normal hayatına bu kadar belgesel sığdırmaz. Ben 20'li yaşlarda o iş bitirdim.
O kadar izler mi? Orası bile
tartışmalı. Tabii canım, orası bile tartışmalı değil mi?
Abi şimdi sen Oda TV'de...
Sonra çok... saçlar niye beyazladı?
Oda TV'de çok uzun yıllar görev yaptın.
Evet.
CNN'den sonra.
CNN'le birlikte devam etti bir süre, 14 yıl boyunca.
Evet, o ne kadar devam etti birlikte? Çok çok da devam etmedi aslında ya.
Şöyle yani 2010'a kadar CNN'le birlikte devam etti. Sonra 2010'dan sonra Oda TV sadece
Oda
devam
etti. Oda TV devam etti. Tabii Oda TV biraz sert bir yer. Yani hı-hı, haberciliğin sert noktası. Hı-hı. Türkiye'de herhalde ilgilileri için söylüyorum, kalktıklarında Oda TV bakılan yerlerden, evet, biridir. Buna artık bir kriter mi koyarsınız, ne dersiniz bilmiyorum ama sonuç olarak önemli yerlerden birisi.
Bir referans noktası.
Evet. Bazen çok önemli haberler veriyordunuz siz.
Evet.
Yani kimsenin bilmediği, kimsenin ulaşamadığı ama buna sadece iktidar içerisinden size gelebilecek haberlerdi bunlar.
Evet.
Bu nasıl oluyor?
Şimdi sen de biliyorsun ki gazetecinin haber kaynağı sorulmaz.
Şüphesiz ki kaynağı sormuyorum.
Nasıl olabilir?
Yani bu nasıl ulaşıyor bu insan? Yani Twitter'dan mı geliyor, yoksa bir dostluk mu var, e-mail ile mi geliyor, farklı bir kanal mı var? Çünkü en çok merak edilen şey bu bence şu, evet, anda. Asıl haber bu yani bence.
İnsan bilmediği şeyden korkar dedim ya. İnsan bilmediği şeyden korkuyor gerçekten de. Biz Oda TV'de o çarpıcı manşetleri, kimsenin yazmadığı şeyleri yazınca tabii insanlar şüpheleniyordu. Ya bunlar acaba neci? Yani bunlar Mossad ajanı mı? İşte MIT ajanı mı? CIA mi çalışıyorlar? Şu mudur? Derin devlet midir? Vesaire. Düzenli olarak bizim hakkımızda sürekli böyle şayalar dolaşırdı ederdi vesaire. Aslında çok standart bir şey, çok evrensel bir gazetecilik yapıyorduk. Gazetecilik temas ve mesafe ilişkisidir Adem. Herkese temas etmek zorundasın. Herkesle temas etmek zorundasın. Ama herkesle de bütün haber kaynaklarına da mesafeyi korumak zorundasın. Biz Oda TV'de de, ben şu anda da aynı şeyi yapıyorum. Allah aşkına. Şimdi ben mesela diyelim ki tarikatlarla ilgili bir şey yazıyorsam, bir haber yazıyorsam, bir köşe yazıyorsam, bir kitap yazıyorsam, tarikat mensuplarıyla görüşmeden bunu yazabilir miyim? Yazamam. Görüşüyordum, arıyordum, buluşuyordum. Ya diyordum, sizin hakkınızda böyle iddialar var. Ne diyorsunuz diye. Sonra şimdi o söylüyor da bir de şaşırıyorlar yani. Bu adam bizi sevmiyor, etmiyor ama baksana bize görüşümü soruyor. Veriyorlardı. Sonra ne oluyor? O senin haber kaynağın oluyor. Ya da çok basit bir şey. Herhalde Fethullah Gülen aleyhine en fazla haber yapan gazetecilerden birisiyimdir. Yani yüzlerce haber yaptım Oda TV'de. Ama ben o haberleri yaparken avukatlarını arıyordum. Taraflarını arıyordum. Hüseyin Gülerci orada Zaman Gazetesi'nden düzenli olarak arayıp soruyordum. Ne diyorsunuz bu işe diye. Şu an Hüseyin Gülerci dönüştü ama o zaman Fethullah Gülen'in sözcüsüydü tabii. O zaman arıyordum yani, bu çok standart bir şey. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ya da işte o bizim Ergenekon balyoz davası ile ilgili haberler. Hı. Şimdi biz o Ergenekon davası sanıklarını ya da balyoz davası sanıklarını hiçbirini tanımıyorduk ki. Hiçbirini tanımıyorduk. Ama arkadaş hani gazetecilik sezilerimiz bu işte bir pislik var bizi hatırlatıyordu. E ne yapıyorduk? Adam orada yargılanıyor. Avukatını arıyorsun adam. Ya bu böyle de hani hakkında böyle iddialar var. Ya diyordu ki ya sonunda bir gazeteci bizi aradı ya diyordu ve bize dosyaları paylaşıyordu. Aslında tam da şunu söylemeye çalışıyorum. Şu anda da aynı şey var. O kadar çok haber, o kadar çok dosya, o kadar çok kitap konusu var ki. Ama maalesef meslektaşlarımız biraz üşengeçlik yapıyor, biraz tembellik yapıyor.
Ama siz bazen toplantıların en ince detaylarına kadar veriyor.
Nasıl oluyor acaba?
Nasıl oluyor işte?
Demek o toplantıdan birisi benim haber kaynağım. Çünkü bana güveniyor. Demek o toplantıda konuşulan şeyden rahatsız oluyor. Demek o toplantıda Türkiye'nin geleceği için hukuksuz bir şey konuşulduğunu düşünüyor. Bu çok doğal. Tabii ki benimle temasa geçecek. Bütün mesele ne biliyor musun? Bana güveniyor. Çünkü ben onu hiçbir şekilde zora düşürmeyeceğim. Benim kellemi kesseler onun ismini vermeyeceğimi biliyorlar. Evet. Beni soruşturanlar, beni takip edenler de biliyor.
Ama bazen de siyasi operasyonlar içinde bunlar yapılıyor ya mesela.
O senin deneyimle ilgili bir şey. Şimdi bak, burada şu önemli. Bir kişi size bir haber verdi. Diyelim ki devlette önemli bir isim. Ama diyor ki ismini veremem diyor. Şimdi sen onun verdiği haberi direkt yazar mısın? Yazmamalısın. İşte o zaten operasyonlara kurban gitme ihtimalini de çoğaltır. Farklı yerlerden check etmeniz gerekiyor. Farklı kaynaklardan onu kontrol etmeniz gerekiyor. Hatta şu bile başına gelir biliyor musun Adem? Bir kaynağın vardır. Sana bir haber verir, doğru çıkar. İki haber verir, doğru çıkar. Üç haber verir, doğru çıkar. Dördüncü haberi verir ve bekler. Sen o haberi, 3 haber doğru çıktı diyerek 4. haberi kontrol etmeden girersin. Ama aslında o ilk 3 haber var ya, yemdir. O 4. haber içindir. Anlatabiliyor muyum? Ya bu işte. Sen bu deneyime eğer sahip olursan, yani en güvendiğin, en seni yanıltmayan haber kaynağına bile şüpheyle bakarsan bir gazeteci olarak, o zaman hata yapma ihtimalin daha azalır. Ben hep bu şüphecilikle, hep bu kuşkuculukla yaşadım.
Cem Uzan tekrar Türkiye'ye döneceğim diyor.
Ne güzel. Eğlenceli olur.
Ne dersin? O 2002'deki şeyi yakalayabilir mi tekrar?
Ya Türkiye'de Adem, hani olmaz olmaz. Her şey olur. Bir kere bunu unutmamak gerekiyor. Büyük konuşmamak gerekiyor. Cem Uzan'ın mutlaka hani yanlışlıkları, hataları, suçları vardır. Hani dosyasını bilen birisi olarak söylemiyorum. Olma ihtimali vardır. Ancak şuna da eminim. Türkiye'deki adalet sistemini de, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sistemini de bildiğim için büyük ihtimalle çok büyük hatalar, çok büyük zulümler de yapılmıştır Cem Uzan'a. Yani ikisi de birlikte kol kola yürüyen bir şeyden bahsediyorum. İnşallah gelir. Varsa hani yargılanması gerekiyorsa, aklanması gerekiyorsa inşallah Türk mahkemelerinde yargılanır ve aklanır. İnşallah da gerçekten mesleğine döner ve tekrar iş adamı olarak Cem Uzan'ı görebiliriz. O daha temiz bir Cem Uzan yaratır. Eğer medyaya girecekse daha temiz bir Cem Uzan medyası görürüz diye umut ediyorum.
Medyada çok büyük yatırımları vardı değil mi?
Evet.
Türkiye'de.
Türkiye'de çok önemli ilklere de imza attı. Yani Star TV'nin ilk açılış zamanlarını düşünün. Star gazetesini düşünün.
Radyolar.
Radyoları düşünün. Cem Uzan'sız Türk medya tarihi de yazamazsınız. Yani istediğiniz kadar eleştirin. İstediğiniz kadar eleştirin ama hani o Türkiye'nin ilk televizyon kanalının kurucularındandır.
İki telli de insanlar. Ben o dönem Bağcılar'da konfeksiyonda çalışırdım. 99'un sonu, 2000'in başı falan. Helikopteri izlerdi insanlar. O Star binasına inerdi helikopter. Hı hı. Akşam da kalkışını izlerlerdi böyle bütün balkonlarda. O da benim çocukluğumdan herhalde unutamayacağım anılardan biridir yani. Bu hikaye gerçi benim hayatımda niye var bilmiyorum ama. Öyle ya, biz de çünkü çok izledik.
Tabii.
Yani. Garip bir durum. Sence muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olur?
Yani Kemal Kılıçdaroğlu.
Kesin midir bu?
Tabii ki buna karar verecek olan kişi ben değilim. Ancak sadece analizlerim, bilgilerim ve tahminlerim üzerinden bir şey söyleyebilirim. Şimdi şöyle düşünün. Bir altı lider var bir masada. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek iktidarını şekillendirmek için çalışıyorlar. Komisyonlar kuruyorlar. Düzenli olarak toplanıyorlar. Şimdi ve diyorlar ki 13. Cumhurbaşkanını biz seçeceğiz. Şimdi o masadan çıkmaması bence işin doğasına aykırı. Bununla birlikte diğer siyasi liderlerin gelecek rüyaları içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması daha rasyonel gözüküyor. Ne mi demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı olursa büyük ihtimalle biz diğer siyasi parti liderlerini ya yardımcı ya örnek veriyorum bir bakanlıkta görebilme ihtimalimiz daha çok. O siyasi partilerde seçmenlerine bunu daha kolay anlatabilirler. Bence siyasetin o cilvelerinden bahsediyorum. Bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun o masadan çıkması ve o masadaki bütün liderler tarafından desteklenmesi şu anki konjonktürde daha olası gözüküyor.
Kemal Bey siyasi hayatı boyunca birçok seçim kaybetti.
Evet.
Fakat son dönemde de işte büyük şehirlerde bir başarı yakalandı. Evet. Bu Kemal Bey'in başarısı mıdır yoksa zamanın ruhu Kemal Bey'den yana mıdır? O tabii ki tartışılır.
Evet.
Çünkü birçok sosyolojik denge var. Ekonomik durumlar, uluslararası durumlar, işte komşularla ilgili yaşanan durumlar vesaire vesaire. Siz Kemal Bey'in seçime girdiği takdirde kazanabileceğini düşünüyor musunuz?
Hiç şüphem yok. Yani şu anki Türkiye'de muhalefette, CHP'de, Kemal Bey'de büyük bir hata yapmazsa ben mutlaka ama mutlaka Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının, yani olursa Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı olacağından eminim. Ancak ve ancak diyorum yani büyük bir hata yapmazsa ya da Adalet ve Kalkınma Partisi hepimizin şaşıracağı yeni bir atılım, yeni büyük bir ekonomi düzeltmesini şey yapmazsa, hani ekonomiyi büyük bir şekilde düzeltmezse, bunun da imkansız olduğunu hepimiz görüyoruz. En iktidar yanlısı anket şirketlerinin bile Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını göstermediğini açıkçası görüyoruz. Hal böyleyken neden iktidar değişmesin?
Yani şimdi şöyle, ben Anadolu'yu dolaşıyorum Barış abi. Ciddi bir Tayyip Erdoğan sevgisi var insanlarda.
Tabii ki.
Şöyle karıştırmamak gerekir mi acaba? Yani AK Parti ile Tayyip Erdoğan'ı biraz insanlar ayrı konumlandırıyor olabilir mi kafada?
Yani Tayyip Erdoğan'ın iyi çevresi mi kötü?
Yani oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verip cezayı AK Parti'ye keseydi.
Ama bunun da yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani saygıyla karşılamakla birlikte AKP seçmenini, AKP'ye kızıyor, Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor. İyi de AKP'nin bugünkü politikasını...
Tayyip Erdoğan böyle bir adam ama yani.
Ya ama tamam da bu da ayrı bir beceri bu arada. Bu sanrıyı, bu illüzyonu da insanların zihnine koymak da ayrı bir siyaset becerisi. Ama şunu da bilmesi gerekiyor insanların, AKP seçmeninin. Yani bugün AKP'yi eleştiriyorlarsa, AKP'deki bazı isimleri eleştiriyorlarsa, AKP politikalarının yanlışa savrulduğunu düşünüyorlarsa, bunun altında da Recep Tayyip Erdoğan imzası var. Yani o sevmediği insan aslında bunları yol açtı. Hani bana inanabileceğim yalanları söyle gibi bir şey oluyor. Maalesef yani kusura bakmayın, aramızda sır olarak kalsın ama onların hepsini Recep Tayyip Erdoğan yaptı adam.
Abi son olarak bizi kırmadığın için teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Ne söylemek istersin insanlara?
Sadece şunu söyleyebilirim. İnsanlar gazetecilerine sahip çıksınlar. Aynı görüşte olmak zorunda değil o gazeteciler sizinle. O gazeteciler sizin sevdiğiniz şeyleri söylemek zorunda değil. Ama şunu bilmeleri gerekiyor. Eğer o gazetecinin parayla, rantla, siyasetle ilişkisi sorunlu değilse ve tek derdi öyle ya da böyle inandığı şeyi yazmaksa, bir şekilde Türkiye'de kötü gittiği şeyleri kamuoyuyla paylaşmaksa, o gazeteciye sahip çıkması gerekiyor o insanların. Çünkü dönüp dolaşıp yarın öbür gün yine o gazetecilerin gerçeği yazmaya ihtiyaçları olacak. Bu hem
adaletin herkese bir gün mutlaka lazım olması
kesinlikle
gibi.
Kesinlikle. Bu hem iktidar partisinin temsilcileri hem de iktidar partisinin seçmeni için de geçerli olan bir şey. O sevmedikleri gazeteciler muhalefetin işte siyasi partilerin gazetecileri değil. Öyle sınıflandırmasınlar. Elbette ki ben şuna inanmayan birisiyim Adem Metan. Tarafsız gazetecilik diye bir kavram uydurdular ya. Tarafsız gazeteci diye bir kavram yoktur. Ya bir gazeteci taraf olmak zorundadır. Yani o tarafın ne olduğuyla ilişkili bir şeydir bu. Ben mesela bir tarafım. Neyden tarafım? Adaletten tarafım. Hukuktan tarafım. İnsan haklarından tarafım. Benim elbette ki bir siyasi görüşüm var. Ben odun değilim ki. Elbette ki bir siyasi görüşüm var. Ama bütün mesele ne biliyor musun? O siyasi görüşüme rağmen objektif olabilmekte. Yani ben örnek veriyorum, Recep Tayyip Erdoğan'ı, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni sevmiyorum diye, özelimde o insanlara oy vermiyorum diye, onlara yapılan bir zulmü, onlara yapılan bir yanlışı yazmayacak mıyım? Elbette ki yazacağım. Ki yazıyorum. Ki yazıyorum. Ki onun için zaten hani bazı insanların mahalle diye seslendirdiği, bizim mahallede de herkesin sevdiği bir gazeteci değilim.
Demek ki bu her mahallede var.
Tabii ki var. Olması da lazım. Zaten herkes tarafından sevilmek iyi bir şey değildir.
Evet. Umarım kutuplaşma bir an önce biter. Ama ben Peki Sonra'nın birinci sezonunda yaklaşık 100'e yakın röportaj yapmış birisi olarak, herkes kameraların karşısında şirin ve güzel ifadeler kullanıyor ama arka tarafta nefret ve kin biriktir dini de görüyorum birçok insana karşı. Bazı insanlar şu dönem bir geçsin, siz gelin de evet, biz göreceğiz diyorlar. Bazıları da bu dönem geçmeyecek, siz daha göreceksiniz diyorlar. Umarım her şey iyi olur Barış umarım abi. Ben en önemli şeyin hak olduğunu düşünüyorum hayatım boyunca. Çünkü ben ailemden böyle gördüm. Çok güzel bir şey söyledin. Herkes bir taraftır. Çünkü insanız. Ben de bir tarafım. Ama karşı tarafın da haklarına, hukuklarına, kararlarına saygılı olan bir tarafım. İlişki kurabileceğimizi düşünüyorum. İletişim kurabileceğimizi düşünüyorum. Kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz olmak böyle bir şeydir aslında. Hı hı. Dolayısıyla bu süreçte de herkes biz olmanın kurallarını yerine getirmeli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani bizim zeminimiz vatan, devlet, bayrak ve millet. Üzerine bu bizim evimizin temeli. Üzerine iki katlı yaparsın, üç katlı yaparsın, jacuzzi yaparsın, normal ayakta banyo yapabileceğin bir yere yaparsın. Bunun üzerine inşa edebilirsin. Ama temel noktasında hepimizin birleşmesi gerektiği noktasında böyle bir arzum var. Umarım bu da hiç ayrılmadan devam eder. Arkadaşlar konuğum Barış Pehlivan'dı. Kendisiyle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım siz de izlerken beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı, görüşlerinizi, eleştirilerinizi YouTube kanalımızın yorumlar bölümüne yapabilirsiniz. Beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Hoşçakalın.